Ayrım 24.
Kendi kendine bir şeyler söyleyerek yürüyordu. Söyledikleri değil uzaktan, yakından bile anlaşılamıyordu. Kıyafeti tasvir edildiği gibiydi. Yalnız yaklaştığında Don Quixote, üstündeki paramparça olmuş deri yeleğin amberle tabaklanmış olduğunu gördü. Ve bundan da böyle giysileri olan bir kişinin aşağı tabakadan biri olamayacağını kesin olarak anladı. Delikanlı yanlarına geldiğinde onları çatlak boğuk bir sesle fakat çok kibarca selamladı. Don Quixote de kibarlıkta geri kalmayarak selam verdi ve Rosinante'den inip dostça sevgiyle kucakladı. Kendisini çok uzun zamandır tanırmış gibi uzun bir süre kollarının arasında sıktı. Adına Don Quixote'ye mahzun yüzlü dediğimiz gibi asık yüzlü hırpani diyebileceğimiz delikanlı bir süre kucaklandıktan sonra biraz çekildi ve elleri Don Quixote'nin omuzlarında tanıyıp tanımadığını anlamak ister gibi baktı. Don Quixote onu görünce ne kadar şaşırmışsa o da Don Quixote'nin görünüşüne, zırhına herhalde daha az şaşırmamıştı. Sonuçta kucaklaşmadan sonra ilk konuşan hırpani oldu ve ileride aktarılacak sözleri söyledi. 24. Bölüm Morena Dağları serüveni devam eder. Hikayede anlatıldığına göre Don Quixote, dağlar şövalyesini çok büyük bir dikkatle dinlemekteydi. Oysa konuşmasına şöyle devam etti. Beyefendi, her kimseniz, çünkü sizi tanımıyorum, bana karşı gösterdiğiniz nezakete gerçekten çok teşekkür ederim. Bana lütfettiğiniz güzel karşılamaya, iyi niyetten fazlasıyla karşılık verebilecek durumda olmayı isterdim. Ne var ki talihim, yapılan iyilikler karşılığında karşımdakini memnun etmek isteğinden başka bir şey vermiyor bana. Benim isteğimse, dedi Don Quixote, size hizmet etmektir. Hatta sizi buluncaya ve bu garip yaşayışınızla ortaya koyduğunuz ıstıraba herhangi bir çare bulunup bulunamayacağını bizzat sizden öğreninceye kadar bu dağlardan ayrılmamaya, bir çare aramak gerekiyorsa canla başla aramaya karar vermiştim. Talihsizliğinizin kapıları her türlü ilaca kapalı olan cinsten olduğu takdirde de elimden geldiğince yanıp yakılmanıza katılmayı düşünüyordum. Çünkü her felakette üzülen birini bulmak yine de tesellidir. Eğer iyi niyetim herhangi bir nazik teşekküre layıksa, şahsınızda bulunduğunu gördüğüm onca nezaket adına, ayrıca bu hayatta en çok sevmiş olduğunuz, sevdiğiniz şey adına yalvarırım size beyefendi, bana kim olduğunuzu ve sizi bu ıssız yerlerde vahşi bir hayvan gibi yaşayıp ölmeye, kıyafetinizin ve şahsınızın ortaya koyduğu gibi, kendinize bile yabancı bir şekilde buralarda yaşamaya neyin sevk ettiğini söyleyin. Layık olmadığım halde bu günahkara verilen şövalyelik ünvanı adına ve gezgin şövalyelik mesleği adına yemin ederim ki, diye ekledi Don Quixote, bu isteğimi yerine getirirseniz, mümkünse bahtsızlığınızın çaresini bularak, değilse dediğim gibi acınızı paylaşarak, konumumun gerektirdiği şevkle size hizmet edeceğim. Mahzun yüzlü şövalyenin bu şekilde konuştuğunu duyan orman şövalyesi, tekrar tekrar bakmaktan, baştan aşağı tekrar bakmaktan başka bir şey yapamıyordu. İyice baktıktan sonra dedi ki, ''Bana verebileceğiniz bir yiyecek varsa Tanrı aşkına verin. Yedikten sonra bana gösterilen bu kadar iyi niyete teşekkür olarak her istediğinizi yaparım.'' Derhal Sancho çuvalından, keçi çobanı da ekmek torbasından bir şeyler çıkardılar, hırpani de açlığını giderdi. Verdiklerini sersemlemiş biri gibi hızlı hızlı, iki lokma arasında ara vermeden yemekten ziyade yutarak yiyordu. Yerken de ne o ne de seyredenler tek kelime konuşmuyordu. Yemeğini bitirdikten sonra onu izlemeleri için işaret etti, izlediler. Onları az uzaktaki bir kayayı dönünce varılan küçük yeşil bir çimenliğe götürdü. Oraya vardıklarında yere otların üzerine uzandı, diğerleri de aynı şeyi yaptılar. Bu arada hiç kimse konuşmuyordu. Nihayet hırpani rahatça yerleştikten sonra dedi ki, ''Beyler, sonsuz bahtsızlığımı kısaca sizlere anlatmamı istiyorsanız, ne bir soruyla ne de başka şekilde hazin hikayemin seyrini bölmeyeceğinize söz vermeniz gerekiyor. Çünkü böldüğünüz noktada anlattıklarım sona erer. Hırpani'nin bu sözleri Don Quixote'nin hatırına, silahlarının anlattığı hikayeyi, nehri geçen keçilerin sayısını bilemeyince öykünün yarım kalışına getirdi. Neyse, Hırpani sözlerine şöyle devam etti. Bahtsızlıklarımın hikayesini kısaca anlatıp geçmek istediğimden bu tedbiri alıyorum. Çünkü onları hatırlamak, yenilerini eklemekten başka işe yaramıyor. Siz ne kadar az soru sorarsanız, ben de o kadar çabuk bitiririm. Buna rağmen isteğinizi yerine getirmiş olmak için önemli hiçbir şeyi atlamayacağım. Don Quixote diğerlerinin de adına istenilen sözü verdi. O da bu güvenceyle şöyle başladı anlatmaya. Adım Cardenio'dur. Memleketim Endülüs'ün en güzel şehirlerinden biri. Atalarım soylu, ailem zengindir. Bahtsızlığım öyle büyüktür ki ailem ağlamış, akrabalarım üzülmüş, zenginlikleriyle hafifletememişlerdir. Çünkü Tanrı'nın verdiği mutsuzluğa çare bulmakta servetin yararı pek olmaz. Yeryüzünde bir cennette yaşıyordum. Aşk isteyebileceğim bütün mutluluklarla donatmıştı orayı. Lucinda bu kadar güzeldir çünkü. Benim kadar soylu ve zengin bir genç kız olmakla birlikte daha talihlidir ve dürüst niyetlerimin hak ettiği kadar mert değildir. Çocukluk yıllarımdan itibaren işte bu Lucinda'yı sevdim, aşık oldum, taptım ona. O da genç yaşının verdiği saflıkla, ciddiyetle beni sevdi. Ailelerimiz duygularımızdan haberdardı ve bundan rahatsız olmuyorlardı. Çünkü duygularımız geliştikçe evlenmekten başka bir sonucu olmayacağını açıkça görüyorlardı. Asaletimizin ve zenginliğimizin eşit olması da bu durumu neredeyse gerektirmekteydi. Yaşlarımız ilerledikçe ikimizin aşkı da arttı. Lucinda'nın babası namus gereği evlerine girmemi yasaklamak mecburiyetini hissetti. Şairlerin göklere çıkardığı Tisbe'nin ailesini taklit eder gibi. Bu yasak ateşi körükledi, arzuyu kat kat arttırdı. Çünkü dilleri susturdularsa da kalemleri durduramadılar. Onlar dillerden daha serbest bir şekilde ruhun gizlediklerini sevenlere anlatabilirler. Çünkü çoğu zaman sevilen şeyin varlığı, en kararlı iradeyi, en cüretkâr dili susturur, çaresiz bırakır. Yüce Tanrım, ne çok mektup yazdım. Ne tatlı, dürüst cevaplar aldım. Kaç şarkı, kaç aşk şiiri yazdım. Hepsinde kalbim duygularını ilan etti, aktardı, ateşli arzularını dile getirdi, hatıralarını canlandırdı, tutkusunu yeniledi. Nihayet sabrım tükendi, kalbim onu görme isteğiyle eridi. Ben de arzuladığım ve hak ettiğim ödülü kazanmak için en uygun bulduğum şeyi gerçekleştirmeye ve noktalamaya karar vererek kızı babasından resmen istemeye gittim. O da bana kendisine bu şerefi verdiğim ve göz bebeğiyle şereflendirilmek istediğim için teşekkür etti. Ancak babam sağ olduğuna göre bu istekte bulunmanın ona düştüğünü, çünkü o seve seve razı olmadığı takdirde Lucinda'nın kaçırılacak, kaçamak verilecek bir kız olmadığını söyledi. Ben de söylediklerinde haklı olduğunu, durumu anlattığımda babamın da kabul edeceğini düşünerek iyi niyetine teşekkür ettim. Ve bu niyetle hiç vakit kaybetmeden babama isteğimi iletmeye gittim. Bulunduğu odaya girdiğimde onu elinde açılmış bir mektupla buldum. Ben daha tek kelime söylemeden mektubu bana verdi ve dedi ki, Cardenio, Dük Ricardo'nun sana bahşetmek istediği lütfu bu mektuptan anlayacaksın. Sizin de şüphesiz bildiğiniz gibi beyler, bu Dük Ricardo, Endülüs'ün en güzel arazilerine sahip bir asılzadedir. Mektubu alıp okudum. O kadar övgü doluydu ki bana bile babamın mektupta rica edilen şeyi yapmaması doğru olmaz gibi geldi. Dük babamdan beni hemen yanına göndermesini rica ediyordu. Büyük oğluna hizmetkarlık değil arkadaşlık etmemi istiyor. Beni şahsıma verdiği değere yakışır bir mevkiye getirmeyi kendisi üzerine alıyordu. Mektubu okudum. Okurken özellikle de babam, iki gün sonra Dük'ün isteğini yerine getirmek üzere yola çıkacaksın kar deniyor. Layık olduğunu bildiğim şeylere ulaşabileceğin yolu sana açtığı için Tanrı'ya şükret dediğinde dilim tutuldu. Buna başka baba nasihatleri de ekledi. Yola çıkma vakti geldi. Bir gece Lucinda ile konuştum, bütün olanları anlattım. Aynı şekilde babasıyla da konuştum. Birkaç gün beklemesini, ben Ricardo'nun benden ne istediğini öğreninceye kadar kızını evlendirmeyi ertelemesini rica ettim. Babası söz verdi, Lucinda da bin yeminle ayılıp bayılarak onayladı. Neyse, Dük Ricardo'nun olduğu yere gittim. Beni o kadar iyi karşıladı, o kadar iyi davrandı ki hemen kıskançlıklar baş gösterdi. Eski hizmetkarlar, Dük'ün bana karşı gösterdiği lütufkarlığın kendi zararlarına olacağını sanıyorlardı. Ama oraya gittiğime en çok sevinen Dük'ün küçük oğlu Fernando oldu. Yakışıklı, sevimli, cömert, tutkulu bir delikanlıydı. Kısa sürede arkadaşı olmamı o kadar istedi ki dedikodulara yol açtı. Dük'ün büyük oğlu beni sevmekle ve iyi davranmakla birlikte Don Fernando gibi sevgisinde ve davranışlarında aşırılığa kaçmadı. Arkadaşlar arasında söylenmeyen sır olmadığından Don Fernando'nun bana karşı lütufkarlığı da arkadaşlığa dönüştüğünden her düşüncesini bana açıyordu. Özellikle de kendisini biraz huzursuz eden bir aşk macerasını. Babasının vasalı olan bir çiftçinin kızını seviyordu. Kızın ailesi çok zengindi. Kendisi de o kadar güzel, alçak gönüllü, akıllı ve dürüsttü ki onu tanıyanlar bu meziyetlerin hangisinde daha üstün olduğuna karar veremiyorlardı. Güzel çiftçi kızının bu meziyetleri Don Fernando'nun arzularını öyle bir noktaya getirdi ki isteğine kavuşabilmek ve kızın ilgisini çekebilmek için onunla evleneceğine söz vermeyi kararlaştırdı. Çünkü başka türlüsü imkansızın peşinde koşmak olurdu. Ben arkadaşlığına duyduğum minnetle, bulabildiğim en iyi sebepleri, en canlı örnekleri göstererek onu bu kararından vazgeçirmeye çalıştım. Yararı olmadığını görünce durumu babasına, Dük Ricardo'ya anlatmaya karar verdim. Ama zeki ve kurnaz olan Don Fernando bundan şüphelenip korktu. Çünkü benim iyi bir hizmetkar olarak, efendim olan Dük'ün şerefini böylesine lekeleyecek bir şeyi gizlememek zorunda olduğum kanısındaydı. Böylece beni yanıltmak ve aldatmak amacıyla, kölesi olduğu güzelliği aklından uzaklaştırabilmek için birkaç aylığına yer değiştirmekten başka bir çare bulamadığını söyledi. İkimiz birlikte benim babamın evine gidelim istiyordu. Dük'e dünyanın en iyi atlarının yetiştiği şehrimde, bir takım atlara bakmaya, satın almaya gittiğini söyleyecekti. Ben bunu duyduğum an pek doğru bir karar olmasaydı bile kendi duygularımdan etkilenerek Lucinda'yı tekrar görmek için ne kadar iyi bir fırsat ve mazeret olduğunu düşünüp akla gelebilecek en doğru kararmış gibi onaylardım. Bu duygu ve düşüncelerle fikrini onayladım, kararını destekledim. En kısa zamanda gerçekleştirmesini, ayrılığın en sarsılmaz duyguları bile gerçekten etkilediğini söyledim. O gelip bana bunları söylediğinde, sonradan öğrendiğime göre çiftçinin kızını evlenme sözüyle baştan çıkarmıştı bile. Başına bir dert gelmeden olaydan sıyrılmak için fırsat kolluyordu. Çünkü yaptığı çılgınlığı babası öğrenirse yapacaklarından korkuyordu. Delikanlıların aşkı çoğu kez aşk olmayıp şehvet olduğundan haz elde edildiği an biter. Ve aşk gibi görünen şey mecburen söner çünkü tabiatın koyduğu sınırı geçemez. Oysa tabiat gerçek aşka bu sınırı koymamıştır. Söylemek istediğim şu ki Don Fernando çiftçinin kızına sahip olur olmaz arzuları dinmiş, tutkusu sönmüştü. Başlangıçta bunlara çare olarak ayrılmak istediğini bahane ettiyse de artık gerçekleştirmemek için sahiden gitmek istiyordu. Dük kendisine izin verdi, bana da onunla birlikte gitmemi emretti. Memleketime gittik, babam onu gerektiği şekilde karşıladı. Ben derhal Lucinda ile görüştüm ve zaten sönmemiş, azalmamış olan duygularım yine canlandı. Ne yazık ki gösterdiği yakın dostluğun gereği kendisinden hiçbir şey gizlememem gerektiğini düşünerek duygularımdan Don Fernando'ya söz ettim. Lucinda'nın güzelliğini, sevimliliğini ve zekasını öyle methettim ki övgülerim onda böyle meziyetlerle donanmış bu genç kızı görme arzusunu uyandırdı. Ben de ne yazık ki isteğini yerine getirdim ve bir gece mum ışığında ikimizin hep konuştuğu bir pencerede Lucinda'yı ona gösterdim. Onu üzerinde bedenine yapışan bir elbiseyle gördü ve o güne kadar gördüğü bütün güzellikleri unuttu. Dili tutuldu, kendinden geçti, hayran kaldı. Kısacası ne kadar aşık olduğunu talihsiz hikayemin devamında göreceksiniz. Benden gizlediği, sadece yalnızken Tanrı'ya açtığı duygularını daha da körüklemek üzere, kader bir gün eline Lucinda'nın bana yazmış olduğu bir mektubu geçirdi. Lucinda'nın kendisini babasından istememi rica eden mektubu o kadar akıllıca, dürüst ve aşk doluydu ki, onu okuyunca dünyanın diğer bütün kadınlarında bulunan güzellik ve zekanın toplamına Lucinda'nın tek başına sahip olduğunu söyledi bana. Şunu itiraf etmek isterim ki, Don Fernando Lucinda'yı haklı nedenlerle övdüğü halde, bu övgüleri onun ağzından duymak canımı sıkmaya başlamıştı. Ondan korkmaya, çekinmeye başladım. Çünkü Lucinda hakkında konuşmak istemediği bir an geçmiyor, bin dereden su getirip konuyu açıyordu. Bu da bende açıklayamadığım bir kıskançlık yaratıyordu. Lucinda'nın iyiliğinin ve inancının tersine döneceğinden korktuğumdan değil, ama yine de talihim kendi yol açtığı şeyden korkmamı emrediyordu. Don Fernando sürekli benim Lucinda'ya gönderdiğim mektupları ve onun cevaplarını okumak istiyordu. Bahanesi de ikimizin ifade kabiliyetinden çok hoşlanmasıydı. Bir gün Lucinda benden okumak üzere bir şövalye kitabı istemişti. Çok sevdiği Galyalı Amadis'i. Don Quixote şövalyelik kitabı lafını duyar duymaz dedi ki, "Zat-ı Ali'niz hikayenizin başında saygıdeğer Senyora Lucinda'nın şövalyelik kitaplarına meraklı olduğunu söyleseydiniz, ne keskin bir zekası olduğunu uzun uzun anlatmanız gerekmezdi. Çünkü böyle güzel bir hikayeden hoşlanmasaydı, Zat-ı Ali'nizin anlattığı kadar akıllı olamazdı. Kısacası benim açımdan güzelliğini, cesaretini ve zekasını anlatmak için daha fazla söz sarf etmenize gerek yok. Sırf bu merakını öğrenmekle kendisinin dünyanın en güzel ve en zeki kadını olduğunu onaylıyorum. Zat-ı Ali'nizin kendisine Galyalı Amadis'le birlikte Yunanlı Don Rugel'i de göndermiş olmanızı arzu ederdim. Eminim Senyora Lucinda, Darayda'dan ve Geraya'dan, Çoban Darinel'in zekasından, müthiş bir zarafet, hoşluk ve rahatlıkla söylediği ve canlandırdığı şarkılarındaki harikulade mısralardan çok hoşlanırdı. Ama bu eksiği gidermenin de sırası gelir. Zat-ı Ali'niz benimle birlikte köyüme gelmek lütfunda bulunduğunuz an bu eksiği giderebiliriz. Orada size ruhumun en değerli hazinesi, hayatımın en büyük eğlencesi olan 300'den fazla kitap verebilirim. Yalnız bana öyle geliyor ki kötü ve kıskanç büyücüler yüzünden şu anda hiçbiri yok. Konuşmanızı bölmeyeceğimiz konusunda verdiğimiz sözü bozduğum için beni affedin. Ancak nasıl ki ısıtmamak güneş ışınlarının elinde değilse, nemlendirmemek ayın ışınlarının elinde değilse, şövalyelikle, gezgin şövalyelerle ilgili bir şey duyup konuşmamak da benim elimde değildir. Dipnot: ayın nemli bir gezegen ve suyla ilgili her şeyin kaynağı olduğuna inanılırdı. Özür dilerim, buyurun devam edin, şu anda önemli olan o. Don Quixote bunları söylerken, Cardenio'nun başı göğsüne düşmüş, derin düşüncelere dalmış gibiydi. Don Quixote iki kere öyküsüne devam etmesini söylediği halde ne başını kaldırmış ne bir cevap vermişti. Epeyce bir süre sonra kafasını kaldırıp dedi ki, "Aklımdan bir türlü çıkmıyor. Dünyada hiç kimse de bunu ne aklımdan çıkarabilir ne başka şeye inandırabilir. tersini düşünen, aksine inanan kişi de ahmağın tekidir. Üstad Elizabeth denen o hergele, kraliçe Madasima'nın aşığıydı. Ne münasebet, katiyen diye cevap verdi Don Quixote öfkeyle. Adeti olduğu üzere bir de küfür savurdu. Çok büyük bir kötülük bu, daha doğrusu kalleşlik. Kraliçe Madasima çok soylu bir hanımefendiydi. Böyle soylu bir prensesin bir baytarla ilişki kurmuş olması düşünülemez. Tersini iddia eden yalancı düzenbazın tekidir. Bunu size yerde veya at üstünde, silahlı veya silahsız, gece veya gündüz ne şekilde isterseniz anlatırım. Cardenio büyük bir dikkatle ona bakıyordu. Deliliği yine tutmuştu. Hikayesine devam edecek durumda değildi. Don Quixote de Madasima konusunda duyduğu şeyden öyle rahatsız olmuştu ki dinleyemezdi zaten. Tuhaf şey, sanki gerçekten kendi efendisiymiş gibi Madasima'yı savunmaya koyulmuştu. Uğursuz kitapları işte bu hale getirmişti onu. Her neyse, Cardenio'nun deliliği tuttuğundan, kendisine yalancı düzenbaz dendiğini ve buna benzer hakaretler edildiğini duyunca şakadan hoşlanmadı ve yanında bulduğu bir taşı alıp Don Quixote'nin göğsüne öyle bir şiddetle fırlattı ki sırtüstü yere devirdi. Efendisini o halde gören Sancho Panza yumruğunu sıkıp deliye saldırdı. Hırpani de bir yumrukla onu yere devirip sonra üstüne çıkarak kaburgalarını keyfince çiğnedi. Sancho'yu korumak isteyen keçi çobanı da aynı kaderi paylaştı. Cardenio hepsini yere yıkıp çiğnedikten sonra orada bırakıp huzur içinde dağlara gizlenmeye gitti. Sancho ayağa kalktı ve hiç hak etmediği halde kendini böyle hırpalanmış bulmanın verdiği öfkeyle keçi çobanından intikam almaya kalktı. Adamın ara sıra deliliği tuttuğunu kendilerine haber vermediği için kabahatin onda olduğunu, bilseler kendilerini savunmaya hazırlıklı olacaklarını söylüyordu. Keçi çobanı kendisinin söylediği, Sancho duymamışsa onun suçu olmadığı cevabını verdi. Sancho Panza buna bir cevap daha verdi, keçi çobanı da tekrar karşılık verdi. Bu tartışma ikisinin birbirlerinin sakallarına yapışıp yumruklaşmalarıyla son buldu. Don Quixote araya girip barıştırmasa birbirlerini parçalayacaklardı. Sancho keçi çobanına yapışmış diyordu ki, "Saygıdeğer mahzun yüzlü şövalye, lütfen beni bırakınız. Bu da benim gibi köylü, şövalye değil. Şerefli bir adam gibi teke tek dövüşerek rahatlıkla bana yaptıklarının karşılığını verebilirim." "Doğru," dedi Don Quixote, "ama bu olayda onun hiçbir suçu olmadığını ben biliyorum.